Ayrım 11.
Sayfa 125. Ne var? Ne oluyor? Diye Lisnitski kükredi. Atını kalabalığa doğru sürdü. Piç kurusu taş atıyordu. Birimize vurdu kaçtı sonra. Göster şuna gününü Arzanov. Takım çavuşu Arzanov eğerinden sarkmış, ufak tefek adamın yakasına yapışmıştı. Atlarından inen üç kazak tutsağın ellerini arkasına bağlıyordu. Lisinski kendini kaybetmiş gibiydi. Adama haykırdı. Kimsin sen? Adam başını kaldırdı. Beyaz yüzünde dudakları sımsıkı cevap vermedi. Yevgeni sorusunu tekrarladı. Kimsin sen? Taş atıyordun demek ha? Rezil herif. Konuşmayacak mısın? Arzanov! Arzanov atından atladı. Adamın yakasını bırakıp yüzüne bir yumruk indirdi. Ver dersini! Diye emretti Lisnitski. Atını çevirdi. Kazaklardan üçü dördü elleri bağlı adamı yere fırlatıp kırbaçlamaya başladılar. Lagutin kendini eğerden atarak Lisnitski'nin yanına koştu. Yüzbaşım! Ne yapıyorsunuz? Yüzbaşım! Titreyen parmaklarıyla Lisnitski'nin dizinden tuttu, haykırdı. Yapamazsınız bunu! İnsan bu! Ne yapıyorsunuz? Yevgeni atını mahmuzladı, cevap vermedi. Lagutin kazakların yanına koşup Arzanov'un belinden kavradı, geri çekmeye uğraştı. Çavuş direndi. Bir yandan homurdanıyordu. Bırak canım! Bırak diyorum. O taş atacak, biz ağzımızı açıp bir şey demeyeceğiz, öyle mi? Bırak beni. Bırak diyorum sana. Fena olur. Kazaklardan biri eğildi, silahını omzundan çekip adamın yumuşak gövdesine dipçiyi indirdi. Kısıkça, vahşi, ilkel bir çığlık yayıldı sokağa. Birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Sonra yine aynı ses. Bu sefer ama taze, boğulurcasına. Acıdan titrek. Adam her darbeyi yedikten sonra iniltiler arasında homurdanıyordu. Namussuz, karşı, ihtilalciler, vurun, vurun! Ah! Darbeler ard arda iniyordu. Lagutin geriye, Lisnitski'ye koştu, dizine abandı. Parmaklarıyla eğeri tırmalayarak soluk soluğa konuştu. Bırakın gitsin! Geri dur sen! Yüzbaşı, Lisnitski, duyuyor musun? Bunun hesabını vereceksin! Döndü, adamın çevresini saranlardan ayrı duran kazaklara yanaştı. Kardeşler! Diye haykırdı. İhtilal komitesi üyesiyim ben. Size o adamı ölümden kurtarmanızı emrediyorum. Bunun hesabını soracağız sizden. Eski günler geçti artık. Akıl dışı, kör edici bir nefret Lisnitski'yi önüne kattı götürdü. Kırbacını atının kulakları arasına indirerek hayvanı doğru Lagutin'in üzerine sürdü. Siyah, yağlı tabancasını kazağın yüzüne doğrulttu. Kükredi. Sus hain! Bolşevik! Vururum bak! Korkunç bir irade gücüyle kendini tuttu. Parmağını tetikten çekti. Atını ard ayakları üstünde geri döndürdü. Sürdü gitti. Birkaç dakika sonra da üç kazak peşinden seyirttiler. Arzanov'la Lapin adamı atlarının arasında sürükleyip götürdüler. Kanlı ceketi gövdesine yapışmıştı. Koltuk altlarından kavrayan iki kazağın arasında sallanıyor, ayakları kaldırım taşlarına sürtüyordu. Kanlı başı kalkık omuzları arasında sarkıktı. Yüzü dövüle dövüle neredeyse hamura dönmüştü. Üçüncü kazak biraz geriden sürdü atını. Bir köşe başında bir arabacı gördü. Üzengilere basıp doğrularak vardı. Kırbacını çizmesine çarptı. Sert bir sesle bir şeyler söyledi ona. Arabacı hemen hayvanlarını kırbaçlayıp yolun ortasında bekleyen iki kazağın yanına gitti. Ertesi sabah uyandığında Lisnitski büyük, giderilmesi imkansız bir hata işlediğinin farkındaydı. Geceki dövüşü, Lagutin'le arasında geçenleri hatırlayınca dudaklarını ısırdı, kaşları çatıldı. Giyinirken Lagutin'i şimdilik kendi halinde bırakmanın en iyi yol olacağına karar verdi. Alay komitesiyle ilişkileri daha da bozmamalıydı. Takımdaki öbür kazaklar olayı unuttuktan sonra sessiz sedasız icabına bakılırdı Lagutin'in. Acı acı, demek kazaklarla dostluk kurmak böyle olacaktı diye düşündü. Günlerce olayın pis etkisinden kurtulamadı. Ağustos başında güneşli güzel bir gündü. Atarchikov'la Lisnitski şehre indiler. Subaylar toplantısından sonraki konuşmalarından bu yana ikisi arasında beliren kararsızlığı giderecek bir şey olmamıştı. Atarchikov düşüncelerini kendine saklıyordu. Lisinski ondan bir şey koparmaya çalıştıkça insanların çokluk, gerçek çizgilerini başka gözlerden saklamak için üzerlerine çektikleri örtüyü indiriveriyordu. Lisinski'ye sorarsan insanlar her zaman başkalarıyla ilişkilerinde dış görünüşlerinin örtüsü ardına çekilir, bazı yanlarını hiçbir zaman göstermezlerdi. Lisinski bu yüzeydeki perde ortadan kalkınca her insanın gerçek, çıplak, dosdoğru yüreğinin görüleceğine inanırdı. Herkesin kendini korumak amacıyla kurduğu kimi kaba, sert, korkusuz, küstah, kimi uysal, vurdum duymaz, neşeli perdelerin gerisinde ne olduğunu görmek, onun için önü alınması çok güç bir merak konusuydu. Şimdi de Atarchikov'u düşünürken elinde olmadan şöyle bir sonuca vardı. Ulusun çeşitli kesimlerini birbirinden ayıran çelişmelerin ötesine varabilmek için Atarchikov Kazakların emelleriyle Bolşeviklerin emelleri arasında bir bağ kurmaya çalışıyordu. Ondan sonra Lisinski Atarchikov'la dostluğunu ilerletme gayretlerine son vermeye karar verdi. Nevski Prospekt'te gezine gezine yürüdüler. Arada bir havadan sudan konuştular. "Hadi gidip bir şeyler yiyelim," dedi Lisinski bir lokantayı gösterip. "Peki, gidelim," dedi Atarchikov. Lokantaya girdiler. Şaşkın şaşkın durup beklediler. Bütün masalar tutulmuştu. Atarchikov döndü, tam çıkacaklardı. Yanında iki kadınla oturduğu yerden subayları inceleyen iyi giyimli bir bey masasından kalktı. Yanlarına geldi. "Affedersiniz, bizim masamızı almaz mıydınız? Şimdi kalkıyoruz," dedi. Gülümsedi. Ağzındaki eksik dişler göründü gülümseyince. Eliyle geçmelerini işaret etti. "Subaylara yardımım dokunmasından şeref duyarım. Sizler bu milletin medar-ı iftiharısınız." Masada oturan hanımlar kalktılar. Uzun boylu, esmer olanı saçını düzeltirken daha gence güneş şemsiyesiyle oynuyordu. Subaylar adama teşekkür ederek pencereye doğru yürüdüler. Aşağı çekili perdenin içinden geçen kırık güneş ışınları masa örtüsüne sarı sarı iğneler gibi çarpıyordu. Ağır yemek kokusu masalara konulmuş çiçeklerin ince kokusunu örtmüştü. Lisinski soğuk pancar çorbası söyledi. Oturduğu yerde vazodan aldığı bir latin çiçeğiyle oynamaya koyuldu. Düşünceli bir hali vardı. Atarchikov alnının terini sildi. Durmadan kırpışan aşağı çekik, yorgun gözleri komşu masanın bacaklarına düşen güneş ışınlarına dalmıştı. Yemeklerini daha bitirmeden lokantaya yüksek sesle konuşan iki subay girdi. Önden yürüyeni boş masa var mı diye bakınıyordu. Güneş yanığı esmer yüzü Lisinski'den yana dönünce gözlerinin içi ışığı verdi. "Vay, Lisinski!" diye bağırarak güvenli, kesin adımlarla yürüdü ona doğru. Siyah bıyığının altında beyaz dişleri parıldadı. Lisinski, yüzbaşı Kalmikov'la arkadaşı Chubov'u derhal tanıdı. Heyecanla el sıkıştılar. Yeni gelenleri Atarchikov'la tanıştırdıktan sonra Yevgeni sordu. "Hangi rüzgar attı sizi buralara?" Kalmikov bıyıklarını burarak cevap verdi. "Gönderdiler, sonra söylerim. Önce kendinden haber versen. Hayat nasıl 14. alayda?" Lokantadan birlikte çıktılar. Kalmikov'la Lisinski geride kaldılar. Önlerine çıkan ilk yan sokağa saparak şehrin sakin bir kısmına doğru yürüdüler. Alçak sesle fısıldar gibi konuşuyorlardı. "Bizim 3. kolordu Romanya cephesinde yedekte tutuluyor," dedi Kalmikov. 10 gün önce alay kumandanından bölüğü bir başkasına devredip Chubov'la Tümen karargahına gitme emrini aldım. Kıyak iş. Gittik. Orada ne yapıyorlar? Bize gidin derhal General Krimov'u görün diyorlar. Kimseye de bundan söz açmayın. Biz de kalkıp kolordu karargahına yollanıyoruz. Krimov beni görüyor. Ona gönderilen subayların kimler olduğu kendisine önceden bildirildiği için benimle açık konuşuyor. Hükümet memleketi göz göre göre uçuruma sürükleyen insanların eline düşmüştür. Hükümetin başındaki takım değiştirilmelidir. Belki de geçici hükümeti devirip yerine bir askeri diktatörlük koymak gerekecek. Kornilov'un diktatör adayı olması ihtimalinden söz etti. Sonra da Petersburg'a gelip Subaylar Birliği Merkez Komitesi'nin emrinde çalışmamı teklif etti bana. Şu anda şehirde yüzlerce güvenilir subay var. İşimizin ne olduğunu tahmin edebilirsin. Subaylar Birliği Merkez Komitesi bizim. Kazak Birlikleri Birliği Konseyi ile sıkı işbirliği yapıyor. Demiryolu kavşaklarında, tümenlerde vurucu taburlar kuruyoruz. Sonu neye varacak bunun? Ne umuyorsun? Mesele orada işte. Fakat gerçekten senin hiç haberin yok mu bütün bunlardan? Burada olduğun halde. Hiç şüphen olmasın, yakında bir hükümet darbesi olacak. Kornilov iktidarı ele geçirecek. Bütün ordu peşinden gidecek. Bize kalırsa iki güç karşı karşıyadır bugün. Bolşeviklerle Kornilov. Kerenski iki taşın arasında kaldı sayılır. Ya biri ya öteki ezecek onu. O uyusun daha Çariçe'nin yatak odasında. Günleri sayılı. Tabii biz subaylar satranç tahtasında piyonlarız. Oyunu oynayan bizi nereye sürecek bilmiyoruz. Mesela ben karargâhta dönen her şeyi anlamıyorum. Bildiğim şu, generaller arasında Kornilov, Lukomski, Romanovski, Krimov, Denikin, Karedin arasında gizli bir anlaşma var. Listinski, iyi ya ordu? Bütün ordu Kornilov'un peşinden gidecek mi? Diye sordu, adımlarını sıklaştırdı. Erler gitmeyecek tabii. Ama biz onları sürüklemeliyiz. Tabii biliyorsun, soldan gelen baskı altında Kerenski başkumandanı değiştirmeye çalışıyor. Cesaret edemez. Yarın karşısında dize gelecek. Subaylar Birliği Merkez Komitesi bu hususta fikrini gayet açık ve kesin olarak belirtti. Kerenski dün Kazak Birlikleri Birliği Konseyi'nden bir heyeti kabul etti, dedi Lisinski gülümseyerek. Kazakların Kornilov'un azlinden söz edilmesine dahi razı olmayacağını kendisine bildirdiler. Biliyor musun ne cevap verdi? Bunlar hep söylenti, dedi. Geçici hükümetin asla böyle bir niyeti yok. Bir yandan kamuoyunu ferahlatmaya çalışıyor, bir yandan da orospu karılar gibi Sovyet temsilcilerine göz ediyor. Kalmikov cebinden not defterini çıkardı, telgrafı yüksek sesle okudu. Konferans size Rus ordusunun başkumandanına hoş geldiniz der. Orduda ve Rusya'da zat halinizin otoritesini kıracak her türlü davranışı suç saydığımızı bildirir. Subaylar, Saint George şövalyeleri ve Kazaklarla birlik olduğumuzu ilan ederiz. Memleketin bu buhranlı günlerinde bütün aklı başında Rusya umudunu ve inancını size bağlamıştır. Yenilmez bir ordu kurmak ve Rusya'yı kurtarmak yolunda giriştiğiniz büyük teşebbüste Tanrı yardımcınız olsun. Rodizanko, apaçık değil mi? Kornilov'un azli bahis konusu olamaz artık. Dün nasıl geldi şehre, gördün mü? Çerkoye Sero'dan dün gece döndüm. Kalmikov gülümsedi. Dişleri düzenli, diş etleri pembe ve temizdi. Çekik gözlerinin çevresi örümcek ağı gibi kırışıklar içindeydi. Tam bir karşılanıştı. Bir bölük tekin muhafızı vardı orada. Her arabaya makineli tüfek yerleştirmişler. Topluca kışlık saraya gittiler. Kerenski orada kalıyor. Yüksek buruşuk kasketleriyle o tekinlerin yüzlerini görecektin. Görülecek manzaraydı. İki subay şehrin ortasına kadar geri yürüdüler. Orada ayrıldılar. Yevgeni, birbirimizi kaybetmeyelim, dedi Kalmikov dostunun elini sıkarken. Güç zamanlar geliyor. Ayağın yerden kesildi mi hapı yuttuğun gündür. Lisnitski yürüyüp giderken Kalmikov arkasından seslendi. Ha, unuttum söylemeyi. Merkulov vardı hani, hatırladın mı? Ressam olan çocuk. Evet. Mayıs'ta vuruldu. Nasıl olur? Kaza oldu işte. Böyle pisi pisine ölmek de olmaz ki. Erlerden birinin elinde el bombası patlıyor. Adamın kollarını dirseklerinden uçuruyor. Merkulov yanındaymış. Bağırsaklarından bir parça, bir de çarpık çurpuk bir dürbün kıymığı bulundu, o kadar. 3 yıl ölüm yanından sıyrılıp geçtiydi. Bağıra bağıra bir şey daha söyledi ama rüzgar gelip toza boğdu ortalığı. Lisinski'nin kulağına 1-2 bölük pörçük hece takıldı. Yevgeni elini salladı. Arada bir arkasına bakarak yürüdü. 13. Ağustos ayının 6'sında başkumandanlık karargahı kurmay başkanı General Lukomski, genel karargaha bağlı General Romanovski eliyle 2 emir aldı. 3. süvari kolordusu ile ona bağlı yerli tümen Nevel Velikiye bölgesine aktarılacaktı. Bu birlikleri oraya göndermek de nereden çıktı, diye sordu Lukomski şaşkın şaşkın. Romanya cephesi için yedekte tutuyorduk onları. Bilmem ki generalim, emri başkumandandan aldığım gibi size ilettim. Ne zaman aldınız bu emri? Dün gece saat 11'de başkumandan odasına çağırdı beni. Emri bu sabah size bildirmemi söyledi. Pencerenin orada bir aşağı bir yukarı dolaşan Romanovski, duvarın yarısını kaplayan koskocaman Orta Avrupa haritasının önünde durdu. Haritayı kılı kırk yararcasına inceledikten sonra omuzu üstünden ''Niye gidip sormuyorsunuz kendisine?'' dedi. ''Şu anda odasındadır.'' Lukomski kağıdı aldı, koltuğunu geri iteledi, iri yapılı, yaşlı askerlere özgü sert, keskin adımlarla kapıya yürüdü. Romanovski'yi uğurlarken kafasından geçen bir düşünce zincirini yeniden bağlar gibi ''Evet, öyle'' deyiverdi. O sırada hiç tanımadığı boylu boslu bir albay Kornilov'un odasından yeni çıkmıştı. Saygıyla yana çekilip Lukomski'ye yol verdikten sonra koridorda yürüdü gitti. Topallıyordu. Gülle şokundan olacak ikide bir omzu sarsılıyordu. Kornilov masanın başında azdan öne eğik oturmuş, ellerini ileri uzatıp masaya bastırmıştı. Önünde duran yaşlıca bir subaya bir şeyler söylüyordu. Belliydi böyle olacağı, anlatabildim mi bilmem. Psikofa vardığınızda beni haberdar etmenizi rica ederim, gidebilirsiniz. Kapının subayın ardından kapanmasını bekledikten sonra çevik bir hareketle yerine oturdu, Lukomski'yi bir iskemle çekerek sordu. Romanovski 3. Süvari Kol Ordusu'nun nakli hakkında emri size iletti mi? İletti. Sizinle o konu hakkında konuşmaya geldim. Niçin o bölgeyi seçtiniz? Lukomski, Kornilov'un esmer yüzünü dikkatle inceledi. Kapı duvar sakin bir yüzdü bu. Burnunun yanlarından inen çizgiler yanaklarını geçip hırçın ağza ulaşıyordu. Tüysüz bıyığının uçları aşağı sarkıktı. Yüzün sert görünüşünü yumuşatan tek şey alnın üstüne düşen çocuksu bir tutam saç. Kornilov çenesini küçük kavruk avucuna yasladı. Pırıl pırıl Moğol gözlerini büzdü, eliyle Lukomski'nin dizine vurarak cevap verdi. Süvari kuvvetlerini yalnız kuzey cephesi gerisine yığmak istemiyorum. Öyle bir yer olsun ki birlikler kuzey ya da batı cephesine kolaylıkla aktarılabilsin. Bana kalırsa seçtiğim bölge bu bakımdan gayet elverişlidir. Siz de aynı fikirde değil misiniz efendim? Lukomski omuz silkti. Batı cephesinden endişe duymamız için bir sebep yok, dedi. Süvari kuvvetlerini Psikof bölgesine yığmak daha iyi olurdu. Psikof mu? Kornilov ileri uzandı. İnce, solgun alt dudağını büktü. Başını sallayarak, hayır, Psikof bölgesi olmaz, dedi. Lukomski bezgin, babacan bir tavırla ellerini koltuğun kollarına koydu. Kelimelerini dikkatle seçerek konuşuyordu. Lavr Yorgiyeviç, gerekli emirleri yerlerine derhal ileteceğim. Yalnız bana öyle geliyor ki, bana söylemediğiniz bazı şeyler var. Seçtiğiniz bölge Petersburg ya da Moskova üzerine gönderilecek süvari kuvvetler için pek elverişli görünüyor. Ama oradan bu birlikleri kuzey cephesine kolay kolay aktaramayız. Eğer ben yanılmıyorsam ve eğer sandığım gibi sizin söylemediğiniz bazı hususlar varsa, sizden ricam beni cepheye göndermenizdir. Ya da ne düşündüğünüzü bana açıkça söyleyin. Kumandanın tam güvenine sahip olmadan hiçbir kurmay başkanı işini gereğiyle göremez. Kornilov başını önüne eğdi. Lukomski'nin sözlerini dikkatle dinledi. Kurmay başkanının heyecanlandığı, yüzünün kızardığı da gözünden kaçmadı. Cevap vermeden önce birkaç saniye düşündü. Haklısınız, henüz size açmadığım bazı noktalar var. Süvari birliklerinin dediğim şekilde yola çıkarılması için lütfen emir veriniz ve kumandanları General Krimov'u derhal karargaha çağırınız. Petersburg'dan döndükten sonra sizinle oturup meseleyi uzun boylu görüşeceğiz. Alexander Sergeyevich, inanın bana sizden hiçbir şey saklamak niyetinde değilim. Kornilov sizden kelimesini üzerine basarak söyledi. O sırada kapı vurulunca aniden döndü. Girin! Kurmay Başkanı Yardımcısı von Wisin, budur, sarışın bir general odaya girdi. Ayağa kalkan Lukomski odadan çıkarken Kornilov'un von Wisin'in sorusuna sert bir sesle cevap verdiğini işitti. General Milner'le uğraşacak vaktim yok şimdi. Efendim, evet, hemen hareket ediyorum. Odasına döndükten sonra Lukomski gitti, uzun bir süre pencerenin yanında durdu. Kırçıl sakalının kıyısını çekiştire çekiştire, rüzgarın kestane ağaçlarının tepelerini okşayışını, güneşin altında yatık çimleri dalgalandırışını seyrediyordu. düşünceliydi. Bir saat sonra 3. Süvari Kol Ordusu, Başkumandanlığı Kurmay Başkanı'ndan harekete hazırlanma emri aldı. Aynı gün Kornilov'un isteği üzerine 11. Ordu Kumandanlığı'nı reddeden General Klimov, telgrafla acele başkumandanlık karargahına çağrıldı. 9 Ağustos'ta Kornilov bir özel tekin bölüğü muhafazasında trenle Petersburg'a hareket etti. Ertesi gün karargâhta başkumandanın tevkif edildiği ya da yerinden alındığı yollu söylentiler dolaşıyordu. Fakat 11 Ağustos sabahı Kornilov Mogilev'e döndü. Gelir gelmez Lukomski'yi yanına çağırdı. Telgrafları bildirileri okuduktan sonra ince zeytin rengi bileğini çevreleyen süt beyaz kolluğunu düzelterek yakasını elledi. Bütün hareketlerinde alışılmamış bir telaş seziliyordu. ''Yarı kalan konuşmamıza şimdi devam edebiliriz.'' dedi sakin bir sesle. ''Üçüncü kol orduyu Petersburg'a sevk etmeme sebep olan hususları sizinle görüşmek istiyorum. Biliyorsunuz ayın 3'ünde Petersburg'da kabine toplantısında hazır bulundum. Orada Kerenski'de, Savinkov'da önemli konulara dokunmamamı söylediler bana. Dediklerine göre bakanlar arasında güvenilemeyecek kimseler varmış. Yani ben, başkumandan, hükümete bilgi vereceğim sırada harekat planları hakkında söz söyleyemiyorum. Çünkü söylediklerimin birkaç gün içinde Alman başkumandanlığınca bilinmeyeceğine dair elde hiçbir teminat yok. Bu ne biçim hükümet? Ben nasıl olur da böyle bir hükümetin memleketi felaketten kurtarabileceğine inanırım? Kısa, sert adımlarla kapıya gitti, anahtarı çevirdi. Masasının önünde bir aşağı bir yukarı dolaşarak konuşuyordu. Acı ve hazin bir gerçek. Memleket böyle solucanların elinde. İrade yokluğu, karakter güçsüzlüğü, tereddüt, hatta ihanet. Bu sözde hükümetin çalışmalarını yöneten vasıflar. Çernov gibilerinin yardımıyla Bolşevikler Kerenski'yi silip süpürecekler. Rusya'nın durumu budur Aleksandr Sergeyeviç. Sizinle de paylaştığımız ilkeleri göz önünde tutarak memleketi yeni patırtılardan kurtarmak niyetindeyim. Üçüncü Süvari Kol Ordusunu yerinden oynatmamın belli başlı sebebi Ağustos sonuna kadar orduyu Petersburg'a getirebilmektir. Orada bu Bolşevikler ve işçi ayak takımıyla kesin bir hesaplaşmaya girişmemiz gerekecek. Harekatın kumandasını General Klimov'a veriyorum. Gerektiği takdirde Erler ve İşçiler Şurası'nın bütün temsilcilerini asmaktan çekinmeyeceğine eminim. Geçici hükümete gelince onları da görürüz. Kendim için hiçbir şey istemiyorum ama Rusya'yı kurtarmalıyız. Ne bahasına olursa olsun Rusya'yı kurtarmalıyız.